Ayrım 3.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası. 2828 sayılı kanun gereğince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, ülkemizde korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve yaşlıların tespiti, korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, yasanın ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde kuruluşlar kurmak ve işletmekle görevlidir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun. Kanunda insan sağlığına zarar veren çeşitli etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin tesirinden kurtulması, hastalıkların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması, rehabilitasyon için yapılan tıbbi etkinlikler olarak tanımlanmakta ve bir program içinde ifası öngörülmektedir. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasa. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası. Yasanın genel hükümleri, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası, malüllük sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası primleri, isteğe bağlı sigorta, ortak hükümler, teknik bilanço ceza hükümleri ve geçici hükümleri kapsar. Yasanın 53. maddesine göre malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bir nedenle malüllük aylığından yararlanamayan veya özürü nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar hükmü getirilmiştir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası. 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun. Yasa gereğince özürlü veya 65 yaşını doldurmuş kimsesiz, bakıma muhtaç, hiçbir yerden maddi geliri bulunmayan kişilere aylık bağlanmaktadır. 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yasa. 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasası. 2559 sayılı yasayla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasası'ndaki emeklilik aylığı bağlanacak haller başlıklı 39. maddesine bir fıkra eklenerek, özürleri nedeniyle ilgili mevzuata göre göreve alınanlardan istekleri halinde 15 yıl fiili hizmette bulunanlar emekli olabilmektedirler. 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasası. 2869 sayılı kanun ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasası'na ek geçici madde eklenerek, özürlü olup özürlülerle ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 1475 sayılı iş yasasının özürlülerin çalışma şartlarını düzenleyen 25. maddesine göre, parantez içinde 2, tescili yapılmaksızın, TC emekli sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az %40 oranında yitirdiği Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen 15 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara emeklilik hakkı tanımıştır. 5434 sayılı TC emekli sandığı yasasında yapılan her iki düzenleme ile %40 oranında çalışma gücünü kaybetmiş olan devlet memurları, özürlülere bir ölçüde erken emeklilik hakkı verilerek devlet güvencesi altında korunmaları amaçlanmıştır. 743 sayılı Türk Medeni Yasası. Türk Medeni Yasası'nın 264. maddesinde ana ve baba kudretine göre çocuğu yetiştirmekle ve çocuk alil veya aklı zayıf ise halinde mütenasip bir terbiye vermekle mükelleftir denilmekte ve bir anlamda özürlü çocukların korunup gözetilmesinin aile bütünlüğü içinde sağlanması amaçlanmaktadır. 743 sayılı Türk Medeni Yasası. 818 sayılı Borçlar Yasası. Borçlar Yasası'nın 14 Taksim 2. maddesinde amaların imzaları usulen tasdik olmadıkça yahut imza ettikleri zaman muamelelerin metnine vakıf oldukları sabit olmadıkça onları ilzam etmez hükmü ile özellikle görme özürlülerin borç ve alacak ilişkilerinde gözetilmesi amaçlanmıştır. 818 sayılı borç yasası. 1615 sayılı gümrük yasası. Kanunda yapılan bir değişiklikle özürlü ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek canlı doku, makina, teçhizat ile teşhis ve tedavide gerekli ilaçların, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak yurt dışından getirileceği hükmü yer almıştır. 1615 sayılı gümrük yasası. 5798 sayılı kör, sağır ve dilsizlere mahsus bazı alet ve cihazların gümrük resim ile diğer vergi ve resimlerinden muaflığı hakkında yasa. Yasanın birinci maddesi, kör, sağır ve dilsizlerin tahsil ve terbiyeleri ile ilgili olduğu veya münhasıran bu mağlüller tarafından kullanıldığı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kabul olunan her tür malzeme, alet ve cihazlar, gümrük resmi ile ithal sırasında alınacak diğer vergi ve resimlerinden muaftır, hükmü getirilmiştir. 5798 sayılı, kör, sağır ve dilsiz mahsus bazı alet ve cihazların gümrük resmi ile diğer vergi ve resimlerden muaflığı hakkında yasa. 854 sayılı deniz iş yasası. Yasanın 13. maddesinde kanun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri iş yerinde iş kanununun ve bununla ilgili yönetmeliğin bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre özürlü ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır der. 854 sayılı deniz iş yasası. 193 sayılı gelir vergisi yasası. Gelir vergisi yasasında özürlülerin özür durumlarına göre belli oranlarda gelir vergisinden muaf tutulmaları esası getirilmiştir. Özürlülük bu kanunda 3 dereceye ayrılmıştır. Çalışma gücünün %80'ini kaybetmiş olanlar 1. derece, %60'ını kaybetmiş olanlar 2. derece, %40'ını kaybetmiş olanlar 3. derece olarak belirlenmiştir. 193 sayılı gelir vergisi yasası. Sonuç. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de özürlülerin refahına yönelik kamu veya gönüllü kuruluşlarca önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Sosyal ve mesleki rehabilitasyona yönelik kurumsal çalışmaların rasyonalize edilmesi ve yaygın olarak özel gereksinim gruplarına uygulanması sonucu toplum içinde üretken yerlerini alarak yaşamlarını güvence altında sürdürmeleri ile özürlülerin sorunlarına akılcı çözümler getirilmiş olacaktır. Mevcut ve yeni yapılacak yasal düzenlemelerin önce vicdanlarda, sonra da pratik hayatta uygulanması sonucu toplumumuz özürlülerine insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamış olacaktır. Özürlüler Milli Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları sonucu hazırlanan ve bazı yasal düzenlemeleri gerektiren bir raporda, özürlü kişilerin günlük yaşama etkinliklerinin kolaylaştırılması için pazar yerleri, otobüs ve uçak terminalleri, postane, hastane, hükümet binaları, büyük iş yerleri, okul ve kamu binaları, tren istasyonu, çarşılar gibi genel kullanıma açık yerlerde özürlü kişilerin tekerlekli sandalye, beyaz baston, koltuk değneği ve benzeri araçlarla kolayca girip çıkmalarını, dolaşabilmelerini sağlayabilmek için rampalar, tutamaklı giriş çıkış yerleri, asansör varsa birinin genişçe olması, tuvaletler birden fazla ise birinin özürlülere uygun biçimde düzenlenmesi, özel park yerlerinin bulunması önerilerek ilgili makamlara sunulmuştur. Dileğimiz odur ki imar planlarına, mimari projelere anlayış olarak yerleşmesi veya zorunluluk getirilmesi, özürlülerimizin hareket özgürlüklerinin sınırları biraz daha genişletilecek, onların anlıksal da olsa mutluluklarına neden olacaktır. Rehabilitasyon ve istihdam sorunlarının çözümü ile de emek güçlerinden azami yararlanılması, topluma olan yüklerinin ortadan kaldırılması, psikososyal ve ekonomik doyuma ulaşmaları sağlanmış olacaktır. Özürlülerin milli ekonomiye güçleri oranında yapacakları katkı asla küçümsenmemelidir. Kalkınma planlarında özürlüler. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı için hazırlanan kalkınma programı çerçevesinde özürlülere götürülecek bazı önlemleri benimsemiştir. Benimsenen tedbirler şunlardır. Sosyal hizmetlerde kurum bakımı olarak nitelenen hizmetlere ağırlık vermek yerine, aileyi psikolojik ve ekonomik yönden korumak ve yardım ulaştırmak amacıyla sosyal hizmetlerinin geliştirilmesi, ve mevcut hizmetlerin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Özürlülerin özürlülük durumları dikkate alınarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve istihdam kaynaklarından yeterince yararlanmaları, tedavi ve rehabilitasyonlarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Görme özürlüler, işitme ve konuşma özürlüler, ortopedik özürlüler ve zihinsel özürlülerle ilgili özel eğitim hizmetleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sağlanmaktadır. Ancak özel eğitim alanında ulaşılan sayılar, özel eğitime muhtaç olan kitleler karşısında son derece yetersiz kalmaktadır. Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlülerin eğitim ve istihdam kaynaklarından yeterince yararlanmaları, tedavi ve rehabilitasyonlarının sağlanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. İş yasası gereğince istihdam edilecek özürlülerin, özürlerinin niteliğine göre yapabilecekleri işler tespit edilecek ve yayınlanacaktır. Bu konuda etkinlik gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon tesis edilerek ve halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına çalışılacaktır. 1998 yılını konu alan son kalkınma planımızda ise maalesef özürlülerle ilgili hiçbir madde bulunmamaktadır. Beyaz Baston Yasası. Görme özürlülerle ilgili organizasyonların çabaları sonucu Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nca 15 Ekim her yıl için Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak kabul edilmiş ve bu konunun önemi federal hükümet tarafından görüşülerek kabul edilen Beyaz Baston Yasası modeli diğer eyaletler tarafından bazı değişikliklerle 1966 yılında uygulamaya konulmuştur. Üzerinde toplumsal gelişmeye paralel olarak gerekli değişiklikler devam etmektedir. Yasanın içeriği aşağıda kısaca özetlenmiştir. 1. Devletin sosyal ve ekonomik hayatında rol almak, kazançlı istihdama yöneltmek için devletin görme özürlüler ve diğer fiziksel özürleri olanlar için uygulayacağı politika ile teşvik ve olanak sağlayıcı yükümlülüğü vardır. 2. A. Görme özürlüler ve diğer özürlüler, özürleri olmayanlar gibi sokakları, caddeleri, yaya yollarını, yürüyüş parkurlarını, genel yerlerin olanaklarını ve diğer kamuya açık yerleri kullanma ve yararlanma haklarına sahiptirler. B. Görme özürlüler ve diğer fiziksel özürleri olanlar, motorlu ulaşım araçları, taşınma ve seyahat olanakları, motorsuz taşıtlar, otel, motel, kamping ve benzeri diğer kamuya açık, dinlenme ve eğlence yerlerinde toplumun tümü için geçerli, özel ve yasal kısıtlamalar dışında tanınan imtiyaz ve olanaklarına aynen sahiptir. C. Kısmi veya tam görme özürlü kişiler, amaç için yetiştirilmiş özel rehber köpekleri eşliğinde, B'de, belirtilen yerlerde bulunabilirler ve ilave ücret istenmez. Buna karşılık rehber köpeğin neden olduğu zararlar sahibi tarafından karşılanır. 3. Tamamen ya da kısmen görme özürlü olan, yaya ve elinde baston veya yanında köpeği bulunan kişiye karşı araç sürücüleri gerekli her türlü tedbiri almak zorunluluğundadır. Görme özürlü yayaya karşı yapılacak her türlü zarar sürücü tarafından karşılanacaktır. Yayanın beraberinde rehber köpek veya baston bulundurmaması yasalar karşısında yargılanmamasına neden sayılmaz. 4. Herhangi bir kişi, kişiler, firmalar, hükmî şahıslar, ikinci maddede belirtilen konulardan yararlanmalarını engelleyici eylemlerde bulundukları takdirde suçlu sayılırlar. 5. Eyalet valisi her yıl 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü'nü ilan eder. Sunacağı bildiride A. Beyaz bastonun önemi hakkındaki düşüncelerini belirtir. B. Eyalet halkından beyaz baston yasasına uymalarını ve özürlülerin güvenliği için gerekli önlemleri almalarını ister. C. Bölgelerinde görme özürlülerin veya fiziksel özürleri olanların bulunduğuna dikkatleri çeker. İkinci maddede belirtilen yer ve araçların, halkın gittiği ve kullandığı yerlerin güvenlikli ve işler halde tutulmasına özen göstermelerini, gerekli hallerde yardımcı olmalarını ister. 6. Görme özürlüleri veya diğer fiziksel özürleri olanları hükümet, kendi iş yerleri ve servislerinde, kendine bağlı iş yerleri ve servislerinde, fonları ile desteklediği iş yerleri ve hizmetlerinde, toplumun diğer üyelerine karşı uyguladığı istihdam politikasını aynen uygular. İş yerlerinde ve hizmetlerinde görme özürlülük belirli bir eksiklik veya engelleyici bir rol oynuyorsa uygulanmaz. Özürlü hakları bildirgesi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ek olarak kabul edilen 9 Aralık 1975 tarih ve 3447 numaralı Özürlü Hakları Bildirgesi uluslararası belge niteliğinde olup 13 maddeden oluşmaktadır. 1. Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal kabiliyetlerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlara özürlü denir. 2. Özürlü kişiler bu bildirgede ileri sürülen haklardan yararlanacaklardır. Bu haklar özürlü kişinin ya da ailesinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, lisan, din, siyasal ya da diğer fikirler, milliyet veya sosyal köken, varlık ve doğum gibi konularda hiçbir ayrıcalık gözetilmeden dünyadaki bütün özürlü kişilere tanınmıştır. 3. Özürlü kişinin insan onuruna saygı gösterilmesi onun en doğal hakkıdır. Özürlü kişilerin özürlülük veya noksanlıklarının nedeni, durumu ve ciddiyeti ne olursa olsun, aynı yaştaki sağlam arkadaşlarının sahip oldukları düzgün yaşama koşullarına mümkün olduğu kadar normal ölçüde ve çok miktarda sahip olma haklarıdır. 4. Özürlü kişiler de diğer insanların sahip oldukları medeni ve siyasi haklara sahiptirler. Akıl hastalarının hakları bildirgesinin 7. maddesinde bu hakların sınırlandırılması ya da kaldırılması ile ilgili hükümler belirtilmiştir. 5. Özürlü kişilerin kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayan önlemler mümkün olduğu kadar alınmalıdır. 6. Özürlü kişiler tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavi hakkına sahiptirler. Protez, ortopedik uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim, mesleki eğitim, staj ve rehabilitasyon, yardım, istişare, plasman hizmetleri, özürlü kişinin yetenek ve becerilerini en yüksek düzeye çıkaracak ve onların sosyal beraberliklerini hızlandıracak diğer bütün etkinlikler bu maddenin kapsamına dahildir. 7. Özürlü kişiler ekonomik ve sosyal güvenlik hakkına, düzgün hayat standardı hakkına sahiptirler. Ayrıca yeteneklerine göre bir iş sağlamak, yararlı, verimli ve karlı bir işe girişmek veya bir ticaret birliğine üye olmak gibi haklara sahiptirler. 8. Ekonomik ve sosyal planlamaların bütün evrelerinde özürlüler, özel gereksinimlerinin daimi düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi gereken kişiler olarak nitelendirilmelidir. 9. Özürlü kişiler aileleriyle veya süt ebeveynleriyle analık, babalık, birlikte yaşama ve her türlü sosyal, yaratıcı ve eğlendirici etkinliğe katılma hakkına sahiptirler. Hiçbir özürlü kişi ikamet ettiği çevre itibariyle durumu veya gelişmesi için gerekli isteklerinden başka bir ayrıcalığa tabi tutulamaz. Eğer bir özürlünün muhakkak özel bir kuruluşta veya çevrede kalması gerekiyorsa, o zaman bu çevrenin kendi normal yaşıtlarının kaldığı ve yaşadığı çevreye mümkün olduğu kadar yakın olması gerekir. 10. Özürlü kişiler her türlü istismardan, ayrımcı, kötüye kullanılabilir ve onur kırıcı yasa ve davranışlardan korunmalıdır. 11. Özürlü kişiler kendilerinin ya da mallarının korunması için gerektiğinde yeterli yasal yardım sağlamaya muktedir olabilmelidirler. Eğer adli durum kendi aleyhlerine gelişirse, o zaman bu kişinin beden veya zeka durumu tam olarak dikkate alınmalıdır. 12. Özürlü kişiler haklarıyla ilgili her konuda her zaman kendilerine ait kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunabilmelidirler. 13. Bu bildirgede yazılı olan haklar, mümkün olan her türlü uygun araçlarla özürlü kişilere ve ailelerine tam olarak duyurulmalıdır. 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Bildirgesini kabul etmiştir. Bu bildirgenin 5. maddesinde bedenen, zihnen ve sosyal açıdan özürlü olan çocuklara durumlarının gereğine uygun olarak muamele yapılmalı, özel eğitim ve bakım sağlanmalıdır denilmektedir. Özürlüleri Koruma Milli Koordinasyon Kurulu Özürlüleri Koruma Vakfı Yayını Ankara. Rehabilitasyonun anlam ve önemi. Görme özürlülerin rehabilitasyonunda önemli temel konuların başında gelen bağımsız hareket tekniklerine geçmeden önce kısa da olsa rehabilitasyonun anlam ve önemine değinmek yerinde ve yararlı olacaktır. Son yüzyılımızda teknolojik gelişmelere paralel olarak her alanda olduğu gibi görme özürlülerin sorunlarına da akılcı ve bilimsel yaklaşımların getirildiği görülmektedir. Görme özürlülere salt acıma ve dinsel duygulardan arınmış olarak gereken olumlu yaklaşımlarla toplum içinde daha az bağımlı olmaları için çözüm yolları aranmaya ve konuyla ilgili olarak özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri yaygın bir biçimde açılmaya başlanmıştır. Gönüllü kuruluşlarca desteklenen bu süreç etkin bir şekilde devam etmektedir. Sağlık veya beslenme yetersizliği, doğal afetler, endüstrileşme ve savaşların getirdiği olumsuzluklar, özürlü nüfusun ciddi boyutlarda sorunlarının çözüm yolları arayışını getirmiştir. Demokratik rejimlerde benimsenen sosyal devletçilik ve temel özgürlüklere saygınlık ilkesi, özürlülerin sorunlarının çözümünde yeni olanaklar sağlamaya çalışmıştır. Toplumun hiçbir ferdinin feda edilemeyeceği anlayışı ve sorumluluğu anayasalar ve diğer yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve ülkemizde benimsenen %10 oranında genel nüfusa yansıtılmasında ortaya çıkan özürlü nüfusun 6.500 bine yaklaşması rehabilitasyonun önemini ortaya koymaktadır. Belirlenen özürlülük oranı içinde %0.2 varsayılan görme özürlü nüfusunda genel nüfusumuz çerçevesinde 130 bine yaklaştığını varsayabiliriz. Sayısal çokluğun yanı sıra ortaya koyduğu sorunların görme özürlülere, ailelerine ve çevresine olan yansıması değerlendirildiğinde ciddiyetle çözüm yolları aranmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına aciliyet kazandırmaktadır. Bu önlemler kısaca şunlardır. 1. Koruyucu hizmetler. Kamuoyunun kitle iletişim araçları yolu ile sağlık, beslenme, kazalardan korunma, akraba evliliği, doğum kontrolü, görme özürlülere götürülen hizmetler ve benzeri konularda aydınlatılması sağlanmalıdır. 2. Erken teşhis ve teşvik. Doğum öncesi ve sonrası çocukların sağlık kontrolleri düzenli ve periyodik bir şekilde yapılmalı ve görme özrü zamanında teşhis edilerek önlem alınmalıdır. 3. Rehberlik ve danışmanlık. Görme özürlülük konusunda özürlü bireye ailesine ve çevresine rehberlik edilmeli ve danışmanlık hizmeti verilmelidir. 4. Eğitim ve öğretim. Görme özürlünün bulunduğu yaş ve özelliklerine uygun olarak gereken temel ve akademik öğretim ve eğitim olanakları sağlanmalı ve kapasitesi oranında yararlanma fırsatı tanınmalıdır. Aile ve toplum içinde yaygın eğitim programları uygulanmalıdır. 5. Rehabilitasyon. Görme özürlülerin fiziksel, ekonomik ve psikososyal yönden bireysel özellikleri ve kapasiteleri ölçüsünde bağımsızlığa kavuşmaları, üretken olmaları ve toplumsal rollerini yerine getirmeleri sağlanmalıdır. 6. Çevre düzenlemesi ve şehir planlaması. Şehir dokusu içinde yollar, kaldırımlar, parklar, topluma açık binalar, alışveriş merkezleri, ulaşım araçları ve tüm kullanım alanlarının plan, proje ve her türlü düzenlemelerde özürlülerin kullanımına imkan verecek biçimde çözümler getirilmelidir.